Merhaba, bugün sizinle Ganimet Savaşları kitabından epey düşündürücü bazı alıntıları konuşacağız. Bu metin hani bildiğimiz o kutsal anlatıların belki de görünmeyen yüzünü, iktidarı, hırsı, çatışmaları yani daha insani dinamikleri ele aldığını söylüyor. Bizim buradaki amacımız da metnin öne sürdüğü o en çarpıcı, belki biraz da rahatsız olabilecek noktaları sizin için ayrıştırmak, anlamaya çalışmak.
Evet, elimizdeki bu alıntılar gerçekten de tarihin ve inancın kesişim noktalarına oldukça farklı bir mercekten bakıyor gibi. Yani metin özellikle kutsal kabul edilen figürler ve olaylar etrafındaki güç mücadelelerini, kişisel çekişmeleri, sorgulamaları vurguluyor sanki. Bize sunulan o idealize edilmiş resmin arkasındaki, yani bu kaynağın kendi yorumuyla daha dünyevi gerçeklere bir kapı aralıyor diyebiliriz.
Metin daha en baştan yani yaratılış anlatısına girerken bile bir muamma ortaya atıyor. Adem ile Tanrı birbirini örten sır gibidirler. Bu sadece bir gizem değil gibi, sanki altta yatan bir gerilim var. Hatta metnin iddiasına göre bir tür rekabet. Kaynak diyor ki Tanrı bile Adem'in cennetteki bazı hareketlerini şaşırtıcı bulmuş, kendine benzeyen mükemmel bir rakip yaratmış olabileceğinden kuşkulanmış.
Bu oldukça iddialı bir başlangıç noktası. Kaynağın bu yorumu, yani geleneksel Tanrı-insan ilişkisi algısını daha en baştan bir sorgulamaya açıyor gibi duruyor. Ve bu sorgulayıcı tavır peygamberlik anlatılarına da yansıyor gördüğümüz kadarıyla. Kaynak mesela Muhammed'in Necm suresini okurken, İslam öncesi dönemin tanrıçaları Lat, Uzza ve Menat'la ilgili ayetleri ilk başta farklı okuduğunu iddia ediyor. Hatta Cebrail'in müdahale edip bunları sana ben getirmedim dediği öne sürülüyor.
Bu iddia gerçekten çok önemli. Çünkü kaynak metin burada, vahiy, yani o tanrısal bildirim sürecine bile insani bir yanılma payı veya belki dış etki ihtimalini sokuyor gibi. Bu da bizi doğrudan vahiy katipleri konusuna getiriyor, değil mi? Metin Abdullah bin Hattal ve Abdullah bin Sad bin Ebu Serh gibi bazı katiplerin zamanla Muhammed'e olan inançlarını sorguladıklarını, hatta onu sınamaya giriştiklerini anlatıyor.
Evet. İddiaya göre bu sorgulamanın temelinde de şu yatıyor. Muhammed gelen vahyin kelimelerinin bile bir aynı olmasa bile aynı anlama gelen başka kelimelerle yazılmasına müsaade ediyormuş. Kaynak bunu katiplerin gözünde metnin kutsallığına, o dokunulmazlığına dair bir şüphe uyandırdığı şeklinde yorumluyor. Yani metin aslında kutsal metnin oluşum sürecindeki o insani etkileşimlere, olası gerilimlere işaret ediyor.
Ve sadece peygamber ve vahiy süreci de değil, onun en yakın çevresi yani sahabeler arasındaki ilişkiler de metinde oldukça farklı bir şekilde resmediliyor. Mesela Ömer'in bazı cariyelere ve hatta kendi eniştesine karşı kaynağın aktardığına göre tabii aşırı sert bir tutumu olduğu vurgulanıyor. Bu biraz idealize edilen figürlerin daha sert, daha insani yönlerini gösterme çabası gibi duruyor açıkçası.
Kesinlikle. Ve tabii ki iktidar mücadelesi. Bu çok belirgin. Kaynak Ebu Bekir halife seçildikten sonra Ali ile aralarında bir gerilim yaşandığını, hatta Abbas'ın Ali'ye gidip Ebu Süfyan'ın da desteğiyle halifeliği almasını teklif ettiğini aktarıyor. Sonrasında Osman dönemine yönelik eleştiriler de var tabii. Akrabalarını kayırması, Beytülmali yani devlet hazinesini Mervan gibi yakınlarına usulsüzce kullandırdığı iddiaları. Yani metin erken İslam toplumun hiç de böyle pürüzsüz olmadığını, ciddi iç çekişmelerin yaşandığı bir siyasi arena olduğunu ima ediyor.
Ve bu çatışma dinamikleri anladığım kadarıyla sonraki yüzyıllarda da devam ediyor. Metnin aktardığı en sarsıcı olaylardan biri de 10. yüzyılda Karmati lideri Abu Tahir'in Mekke'ye yaptığı saldırı. Kaynağa göre Kabe'nin içinde hacılar katledilmiş, cesetler kutsal Zemzem kuyusuna atılmış ve en önemlisi Kabe'nin o kutsal taşı Hacerül Esved sökülüp yıllarca Bahreyn'e götürülmüş.
Evet, bu olay metnin ana tezlerinden birini desteklemek için kullanılıyor gibi. Dinin ve kutsal mekanların bile nasıl acımasız siyasi ve askeri mücadelelerin bir parçası haline gelebildiği, kutsallığın güç mücadelesi karşısında ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor kaynağın anlatımıyla. Metnin sonunda da genel bir değerlendirme var. Başlangıçta farklı Arap kabilelerini birleştiren bir güç olan İslam'ın, fetihlerden sonra Arap olmayan halklar için bir tür asimilasyon aracına dönüştüğü ve bunun yarattığı eşitsizliğin de yeni ve derin çatışmalara yol açtığı iddia ediliyor.
Evet, kaynak fırtına eken kasırga biçer sözüyle bu eşitsizlik ve şiddetin bir bumerang gibi geri döndüğünü ima ediyor sanki. Gördüğünüz gibi ganimet savaşlarından aldığımız bu kesitler, tarihsel ve dini anlatıların altında yatan, çoğu zaman belki de göz ardı edilen insani faktörlere odaklanıyor. Hırslar, şüpheler, güç savaşları, idealize edilmiş portrelerin yerine daha karmaşık, daha sorunlu bir tablo çizmeye çalışıyor gibi.
Tam da bu noktada kapanış için size şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Bu metnin sunduğu şekliyle inançla bu kadar iç içe geçmiş güç dinamiklerini, iç çekişmeleri, sorgulamaları görmek, kutsal kabul ettiğimiz anlatılara, tarihe ve hatta bu anlatıların merkezindeki figürlere bakışınızı nasıl değiştiriyor? Bu tür anlatılar sizce insani zaaflardan ve iktidar mücadelelerinden ne ölçüde arındırılarak okunabilir ya da okunmalı mıdır?